Ayrım 2.
O da dert sayılmazdı. DDT türü zararlı öldürücü ilaçlar çıkmamıştı daha. Biti tanımayan kaç yoksul evi vardı ki? Özellikle ilk ortaokul boyu yaz dinlencelerinde mahallede haylazlık etmeyeyim diye tanıdık bir iş yerine çırak konulduğumda olurdu. Bakkal, tuhafiyeci, karoser yapımcısı marangoz, kuyumcu yanlarında çalıştım ara ara. Babama yalvarıp mahallemizdeki satıcılardan benden yaşlıca Kel Süleyman'la, Demirel değil, ortak karpuz sevgisi açtığımızı, kesmece diye bağırıp karpuz sattığımızı da anımsarım. Babamın binbir güçlükle sermaye olarak koyduğu 7-8 lirayı yitirdiğimi de. Evet, bir yanıyla sıkıntılı ama bir yanıyla da bayağı renkli bir çocukluk geçirmişim demek. Komünist Mehmet bu birikimlerin üstündeki birine çakmıştı kibriti. Bunalımım epey sürdü gene de. Bilgileneceğim hiçbir şey yoktu. Artık başka gözle bakmaya başladığım Nazım'ın şiirlerine düşkünlüğüm arttı yalnız. Mehmet'le ara sıra Gazi kitaplığında konuşuyorduk. Marx'tan, Engels'ten söz ediyor, işçilerin birleşip kurtulması için bu büyük kişilerin yaşamları boyu nasıl kavga yürüttüklerini, Marx'ın kitabını yazarken nasıl yoksulluk içinde öldüğünü anlatıyordu. Bu yolda bir kitapta o yazıyordu şimdi. Yaptığı karalamaları iç cebinde taşıyor, çıkarıp parçalar okuyordu ara sıra. İlkel coşkuculuk ürünü düşlerdi anımsadığım. Köylüler, işçiler Anadolu'yu kalkındırıp cennet yapmak için dağları yıkıp yollar açıyorlar, yapılar kuruyorlar. Yoksullar yollarını kesen kötülere direnmek için birleşiyor. Ben merkezci, coşkulu bir genç yüreğin sevecenlikle karşılanacak yazı özentileri. Uzunca bir aradan sonra bir gün okulda bana geldi Mehmet. Polis müdürlüğünden çağırdıklarını, benimle konuşmak istediklerini söyledi. Mehmetçiğim günlük anılar tutarmış. Benimle konuştuklarını da yazmış o deftere. Odasını arayıp bu defteri almış polis. Onun için konuşmak istiyorlarmış benimle. İlk gidişim polise. İlk gidişim bile sayılmaz. Siyasal polise çağrılmanın ne anlama geldiği konusunda ne bilgim vardı ne de bir kaygım. Gittim. Bir küçük odada masa başında oturan sivil bir görevlinin önüne çıkardılar beni. Sormaya başladı adam. Mehmet Anter'i nereden tanıyordum? Okuldan arkadaşımdı. Ne konuşuyorduk aramızda? Derslerimizi konuşuyorduk. Tarihten, edebiyattan konuşuyorduk. Ne Mehmet derlerdi bu Mehmet Anter'e? Edebiyatçı Mehmet derlerdi. Bu soruyu bir iki yineledi anımsadığım. Komünist Mehmet dememi bekliyordu besbelli. Ben kesin söyleyince üstelemedi. Çocuksu bir bilgiçlikle, isterseniz takibat yaptırın dedim. Suç mu var ki takibat yaptıralım dedi adam. Gözdağı vermelere kalkmayan, sessiz, ağırbaşlı görünümde biriydi. Bıraktı beni, okula döndüm. Birkaç gün sonra gelip sağ ol dedi Mehmet. Sokakta şöyle bir karşılaşma dışında görmüyordum artık. Okula da uğramıyordu sanırım. Sonra iyice görünmez oldu. İstanbul'a gittiğini duydum bir ara. Çok yıllar sonra İstanbul Sultanahmet'te karşılaşıncaya kadar bana ilk ışığı tutan komünist Mehmet'in kafamdaki onurlu, saygın yeri canlılığını hep korudu. Şiir yazmaya başlamam lise 2'de oldu sanırım. Gazi kitaplığına uğrayanlardan Çırakman Köyü öğretmeni Sefer Aytekin'le yakın arkadaşlığımızın kurulması da bu yıllar başladı. Hacı Bektaşlı, ilerici, uyanık, çok okuyan, dergileri izleyen, şiirler, öyküler yazan bir köy öğretmeniydi Sefer. Yeni evliydi. Kaynanasının çiftlik yöresindeki evine iç güveysi olmuştu. 4-5 yaş kadar büyüktü benden. Alevi Bektaşi kökenli, köycülüğü ağır basan bir devrimciydi. Hoca İslam'ın şartını sormuş. İkidir demiş köylü. Köylüler çalışır, şehirliler yer. Ondan duyduğum takılmalardandı bu. Köylülüğün sömürüsü, ülkenin en somut, en acı, en ağır basan olgusuydu ona göre. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun o günler Marksist ilerici yazarların da toplandığı Yeni Adam dergisine aboneydi. Tüm yazıları büyük bir dikkatle okurdu. Küçük yazılarıyla bir iki öyküsü de yayınlanmıştı dergide. Şiirlerimi yalnız ona gösteriyordum ben de. Sefer'in ağabeyi Halil, Bafra'da köy öğretmeniydi. Solculuğu filan yoktu. Onun daha çok söz gelimi İttihatçılar gibi tarih konularına ilgi duyduğunu söylüyordu Sefer. Bafra Halk Evi'nin çıkardığı Altın Yaprak adlı dergiyle de ilişkisi vardı Halil'in. Almancadan koşuk çevirdiğim Goethe'nin iki şiiri Mignon Gefunden bulunmuş ile Benim Deniz şiirim Kadir Demirkan imzasıyla o dergide yayınlandı. Yönümü bulmaya başlamıştım. Nereden de anımsamıyorum. Dün Yarın külliyatı yayınları geçmişti elime. Haydar Rıfat çevirileriydi. İlk okuduğum De Monzi'nin Bolşevikliği'ydi sanıyorum. Lenin'in Devlet ve İhtilal, İşçi Sınıfı İhtilali ve Katski Melununu adlı kitaplarını okumamla Nazım'ın kitap rüzgar olmalı, perdeyi kaldırmalıdır dediği oldu. Rüzgarlar esmeye başlamış, perdeleri sıyırıp açmıştı kafamda. Komünistler doğruyu söylüyorlardı. İlk açıldığım sefer Aytekin oldu. Birbirine yakın düşüncelerimizle bir gizi bölüşmeye başlamıştık. Bize yakın düşünen başka birilerini de tanıyordu o. Mahalle komşusu işçiler vardı. TKP'nin Samsun il örgütünden olmalıydılar. Onlardan duyduklarını da gelip anlatıyordu bana. Bildiri dağıtma yolu çok zararlar vermiş komünistlere diye geldi bir gün. 36'nın ikinci yarısı olmalı. Lise son sınıfa gidiyorum artık. TKP'nin desantralizasyon kararı ile Kemalizme yumuşak yaklaşım dönemi başlamış demek ki. Katı bir tutum yok. 1 Mayıs'ta bildiri dağıtılıp Irmak Mahallesi'nde evlere kızıl bayrak asıldığı söylentileri dolaşmıştı eskilerde. O tür eylem çağrıları da yok. Dinci, şeriatçı yobazlığa, gericiliğe karşı resmi ilericilik el üstü tutuluyor. Komünistlerin ortak gizi, Sovyetlerde kurulan sosyalist, yeni büyük dünyaya duydukları yürekten sevgi, bağlılık. Seferle gittiğimiz tütün işçilerinden birinin evinde konuştuklarımız da bunlar. Okula gidip gelirken rejinin tütün mağazalarının önünden geçiyoruz. Bir akşam dönüşü yolları doldurmuş işçi kalabalığıyla karşılaştım. Gündeliklerinde anlaşmazlık çıkmış, iş bırakmışlar. Nasıl bir sevince, heyecana düşmüştüm. Gizlice tuttuğum yolda arandığım bir şeyle buluşuyordum ilk kez. Gençliğimin imge gücüyle düş dünyamı en etkileyen olaylardan biri olup kaldı. Aralarından geçtiğim sokaklarda gezinen, öbek öbek yığılıp söylenen o işçi kalabalığı. Anımsadığım ikinci günde bitti bu olay. Benim için sürüp gidiyordu. En doğruyu yapmışlardı yoksul işçiler. Daha da neler yapacaklardı kim bilir. Çok yıllar sonra Harbiye cezaevinde yatarken bir toplantıda anılarını anlatan Samsunlu tütün işçisi Mehmet Aga, sepetçi Mehmet, içinde yaşadığı bu olayı anlatırken yeniden nasıl çocuksu bir heyecana kapıldığımı utanarak anımsarım. Sözün bir yerinde dam diye sözünü kesip ben de oradaydım deyivermeyeyim mi? Buyur anlat ne dediğini. Başta Doktor Şefik Hüsnü olmak üzere dönüp yüzüme tuhaf tuhaf bakanlarla nasıl donup kaldığım gözümün önüne geldikçe bugün bile yüzüm kızarır. Düşlerin, duyguların emekçisi olmanın kişiyi gülünç eden faturası. Yaşamımda iz bırakan bir olay başladı lise son sınıfta. Erenköy Kız Lisesi'nde okuyan Merih geldi bizim sınıfa. Karışık eğitime başlamıştı lise. İki kızdılar bizim sınıfta. Merih'i görür görmez taşralı bir şair delikanlı olarak çarpılıverdim. Konuşmalarımız başlayınca daha da çarpıldım. Şiire düşkündü o da, yazıyordu da. Hangi şairleri seversinizle başladık. Faruk Nafiz'den söz etmesi tersti biraz ya, ona gerçek şiiri göstermenin ayrı bir çekici üstünlük yanı da yok değildi hani. Ahmet Muhip'in ünlü Serenat şiirini yazıp verdim. Yeşil pencerenden bir gül at bana dizesiyle başlar şiir. Evlerinin penceresinde de yeşil pancur ya da tel mi ne vardı Merihlerin? Bakın da şu işe. Cahit Sıtkı varlıkta yeni çıkmaya başlayan Orhan Veli derken ben de artık gizli gizli ona yazmaya başladım şiirlerimi. Şair olmadığını benden önce anlamış olmalı ki yazdığı şiirlerin hiçbirini saklamadı o. Belleğimdeki kimi dizelerden başka bir şey kalmadı benim yazdıklarımdan da. Şunları unutmamışım. Göklerden kayarak bir yıldız indi. Güneş bile sönük kalır yanında. Hırsız fenerleri gibi gezindi. Kimsesiz kalbimin duvarlarında. Lise bitip de buluşup konuşma olanağını yitireceğimiz günler görününce yazdığım şiirde aklımda. Koşuşuyor günlerim derin bir uçuruma ve zaman ateş olmuş dökülüyor ruhuma. Gelen her yeni günüm kederler vere vere, öyle bir gidiş ki bu korkunç dönemeçlere. Düşünüp isyan edip gitmemek elde değil, gelen günü geriye itmemek elde değil. Geliyor üzerime hasret bürüklü günler. Ayrılık yüklü günler, ayrılık yüklü günler. Kısa süre sonra yalnız sevgime değil, düşüncelerime de açmıştı yüreğini Merih. Çok önemli bir gizi onunla da bölüşüyorduk artık. Komünistti o da. Yarım yüzyılı aşkın nice yollardan geçen birlikte arkadaşlık serüvenimiz başlamıştı. Giz ortağımız Sefer, bizi kendilerinden sayan TKP'den bir kadının Merih'le görüşeceğini söyledi bir gün. Buluşma bu yoldaşın Samsun'dan ayrılmasıyla sanırım gerçekleşmedi. Daha sonra tanışıp konuşacağımız, bize ilk kez komiternin TKP için aldığı desantralizasyon kararını açıklayan İskender ya da Mustafa ile o günler evli Zehra Kosova idi sanıyorum, gelecek olan kadın arkadaş. Samsun'da TKP'liler arasında en saygın at o günler tutuklu olan Boz Mehmet'ti. Komünist yargılamaları açık yapılıyordu daha. Birkaç arkadaş gününü öğrendiğimiz bir duruşmaya gittik. Çok bekledik koridorda. Ertelendi niyeyse o gün, yapılmadı duruşma. Kapalı bekleme yerinin bir ara açılan kapısından uzanıp koridora bakan Boz Mehmet'in tıraşlı boz başını, parıldayan gözlerini görebilmiştim yalnız. 37'nin Ekim ayının ilk haftasında İstanbul Üniversitesi'ne gitmek üzere Samsun'dan ayrılacağım günlerde Sefer, evinde bir ayrılış yemeğinde topladı bizleri. Gelenler Gizli'deki TKP'nin ilk komitesinden olmalıydılar. Aklımda yanlış kalmadıysa 4 kişiydiler. Dramalı tütün işçisiydi hepsi de. Gizli örgütsel tutum içinde değil, söyleşi biçiminde açık açık konuşuldu birçok şey. Alınmış yeni desantralizasyon kararı uyarınca sıkı gizlilik kuralları geçerliliğini yitirmişti demek. Komintern'deki Şefik Hüsnü için saygılı, övgülü sözler edildi. Bir süre önce Sabiha Sertel'in bir tek sayı çıkartabildiği, çıkar çıkmaz toplatılmış Projektör dergisinden açıldı. Bu nedenle evine gelip arama yapan savcıyla konuşmalarını anlattı. İyi sekreteri olduğunu sandığım toparlak, esmer, kıvırcık saçlı biri. Daha önceden tanıştıkları biriymiş savcı. Biz hain burjuvalar oluyoruz değil mi diye takılmış arkadaşımıza adını vererek. Hiçbirinin adı kalmadı aklımda. Konuşmaların ayrıntıları da kalmadı yazık ki. Bir günler kulağımıza gelmiş Nazım'la parti çatışmasından hiç söz edilmedi. Saygı, sevgiden başka söz geçmedi Nazım için. Olay aşılmıştı demek. Epey şaşırdığımı iyi anımsıyorum. Bu basit tütün işçilerinin konuşmaları bizim değme öğretmenimize taş çıkartacak nitelikteydi. Adı artık edebiyatçıya çıkmış benim ne yapacağıma geçildi İstanbul'da. Türkoloji de okuyabilmek için yüksek öğretmen okuluna başvuracağımı anlattım. Bir devlet kurumuna kapılanmadan okumam olanağı yoktu. Onlar da biliyorlardı bunu. Söz nasıl oraya geldi bilmiyorum. İl sekreteri sandığım toparlak esmer olan Kadir arkadaş İstanbul'a gidiyor. Burjuvazi'nin hizmetine girip bizi unutur artık dedi. Beni kışkırtmak için yapılan takılmaydı belli ki. Şaka da olsa sindirilecek söz değildi benim için. Bunun nasıl düşünebildiği, gerçekten böyle düşünürlerse çok ağrıma gideceği yollu bir şeyler dedim. Bu dokundurma diyebilirim ki, yoksa onları unutuyor muyum tedirginliğiyle beni uyanık tutan en etkili söz oldu yaşamım boyu. Hiç unutmadım onları. 3 Ekim 37'de büyük ablamla bindiğimiz Karadeniz vapurunun güvertesinde Sinop'tan yüklenen koyunlarla birlikte İstanbul'a gelip Aksaray Haseki'deki annemin amcasının kızının evine indik. Annemin babası eskici Mirza'nın kardeşi Haseki tekkesinin şeyhiymiş. Tekkeler kapatılınca avlu kadar küçük bir bahçe içinde tek katlı 2,5 odalı bir evi bunlara bırakmışlar. Amca eskilerde ölünce evde karısıyla kızına kalmış. Kızın kocası Arnavut. Kurtuluş Karakolu'nda resmi polis. Haftada 2 gece geliyor eve, tatsız biri. Ablamla diken üstünde gibiyiz. Yüksek öğretmen okulu sınavına 20 kişi girdik. 4. olmuşum. 2 kişi aldılar, açıkta kaldım. Merih Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne yazıldı. Ben döneceğim Samsun'a, başka yolu yok. Beyazıt'ta rastladığım bir askeri öğrenciden duydum ki, Milli Savunma askeri liselere öğretmen yapmak için çeşitli fakültelerde öğrenci okutuyormuş. Şimdiki Eczacılık Fakültesi, Akeri Tıbbiye Okulu adı altında çeşitli fakültelerde Milli Savunma adına okuyan öğrencilerin pansiyonu gibiymiş. Hemen başvurdum. Son dakikada Samsun'a gitmekten kurtulup bu yapıdaki askeri öğretmen bölümüne kapağı atarak Türkoloji'de okuma yolunu bulmuştum. Nasıl acı bir umutsuzluktan ne coşkun bir sevince ulaştığımı ben bilirim. Kaydımı yaptırdım. Kaçınılmaz bir zorunlulukla asker olmuştum. Ben Türkoloji'de asker öğrenciyim. Merih felsefede babasının parasıyla okuyor. Üniversite öğrencilik yıllarımız başladı böylece. Aslında bu da öyle kolay olmadı ya. Müşkülat Bey dedikleri askeri tıbbiye okulunda Katip Hikmet Bey'in çıkardığı güçlükleri, sağlık raporu için gönderildiğim Gümüş Suyu Hastanesi'ndeki iç hastalıkları uzmanı kaba küstah bir binbaşı doktorun ettiklerini anlatmıyorum, uzamasın. Lise diploması, kimlik kartı yetmiyor. Samsun polisinden Türk olduğumu onaylayan belge istiyorlardı bir de. Mirhim babası Doktor Ertuğrul Baykal, Türk oğlu Türktür diye yazılı kağıdı alıp gönderince kurtulduk. Taşralı, dar, baskıcı çevrenin dışındayız artık. Merih'le birlikte gezip dolaşabiliyor, sinemaya, tiyatroya, sergiye, toplantılara gidebiliyor, daha ortalarda olan kimi Marksist kitapları, özellikle Kıvılcımlı'nın yayınladıklarını okuyup tartışabiliyoruz. Harp okulu tutuklaması başlamamış. Başta Nazım, Sabahattin Ali, Sabiha Zekeriya, Niyazi Remzi okuyoruz. Küçük Burjuva deyip gene de okuduğumuz Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip Dranas, Orhan Veli filan var. Kalamış Fener yolundaki teyzesinde kalıyordu Merih. Sisli, lodoslu havalarda Kadıköy vapurlarındaki aksama günleri dışında her sabah 9'da fakültede oluyor, akşam 7'den sonraki bir vapurla dönüyor. Askerde olduğumun anımsatılması çok uzun sürmedi. Kıvılcımlı'nın Emperyalizm, Geberen Kapitalizm adlı kitabını sıramda gören birlikte kaldığımız başka fakülte öğrencisi, asker öğretmen adaylarından birkaçı tepeme dikilip gözdağı verir yollu sorgulamaya başladılar hemen. Aydım, askerdim, uyanık olmam, kitabı bile gizli okumam gerekirdi. Türkiye'de havalar değişiyor, görece demokratik dönemde kapanıyordu artık. Harp okulu donanma davalarının başladığı günlere gelmiştik. Samsun'dan ayrılırken beni yolcu eden tek arkadaşım Sefer'le ilk günden mektuplaşmaya başlamıştık. İlişkimizin kopmamasına ikimiz de özen gösteriyoruz. Asker olmayı hiç de isteyerek seçmediğimi bildiği için yazdığı yatıştırıcı sözleri konuyu partiyle konuşmuş olmasına bağlıyor, onların yargısı olmalı diye yorumlayarak duruluyorum biraz. İlk günlerin sevinci uçup gitmiş. Atmak zorunda kaldığım ters adımın ağırlığını ta içimde duymaya başlamıştım. Olan olmuştu, yararı yoktu yakınmanın. Bu koşullar içinde yapacaktım ne yapabilirsem. Sonraki yıllar askerlikten ayrılmanın yollarını aradım, olmadı. Nasıl olacaktı ki? 37 yılının Ekim'inde başlayan serüven 15 yıla yakın sürdü. İleride sözünü edeceğim partili arkadaşım, Türkolojide birlikte okuduğumuz asker öğrenci Yusuf Atılgan, ordudan ayrılma özlemimi bildiği için yüzbaşı olursun inşallah diye takılırdı. İlenmesi tuttu sonunda. 28 Ekim 1951'de tutuklandığımda kıdemli yüzbaşıydım. Fakültede üçüncü bir komünisti epey arandık Merih'le. Yoktu ya da biz bulamıyorduk. Felsefeye Samsunlu Tahsin Berkem, onun aracılığıyla tanıştığımız Mustafa Göksu, bizim askeri öğretmen bölümüne Türkolojideki Yusuf Atılgan gelinceye kadar. Hemen hemen de iki yıl sürdü beklentimiz. Sivas'ta Basrilerle birlikte olmuş eski komünistlerden Nazımcı bilinen Ruşen Zeki'nin öğrencisi Kadri Kiper vardı Türkolojide. Bizden bir üste Cahit Külebi, Behçet Necatigiller'in sınıfında özveri beklenecek biri değildi o da. Başlangıçta aylarca Türkolojiden çok Merih'le felsefe derslerine girdim. Reinbach ya da von Astor'ı dinlemek varken Caferoğlu, Rahmeti ya da Ali Nihat Tanlan'a katlanmak kolay değildi. Daha ilk günlerde anladım. Çocuksu bir tutkuyla kafama taktığım Türkoloji yanlış seçimdi. Öğretim görevlileri de, öğrettikleri de, öğrencileri de çok dışımda, uzağımdaydı benim. Kötü yanılmıştım. Katlanmaktan başka yolda yoktu. Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı tarihiyle iki yıl sonra fakülteye atanan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanzimat derslerinin bu yüzden özel anlamı oldu benim için. Onlardan bir şeyler edindim. Tutucu, giderek gerici bir yapı içindeydi Türkoloji. Savaş öncesinde, savaş yıllarında Nazi ideolojisinin bir bölümü Almanya'da yetişmiş Tatar, Türk, Azeri öğretim üyeleriyle ateşli kan ulusalcılığı, Almanyanlılığı, Pan-Türkizm, Sovyet düşmanlığı biçiminde duyumsanır bir baskısı, ağırlığı vardı Türkolojide. Fuat Köprülü gibi kültür ulusalcısının Ragıp Hulusi Özden, Ali Nihat Tarlan gibi Osmanlıcıların antikomünist tutumları birincilerle dayanışmalı bir ortam yaratıyordu. Basında ara sıra Sabiha Sertel'in yazılarıyla gündeme giren Mehmet Akif Tevfik Fikret kavgalarında bizim Türkolojide Akifçiler ağır basar, vatan şairi Namık Kemal'in, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in ihtifal denen anma günleri hiç kaçırılmaz, en gerici yaygaralarla birileri atılırlardı ortalara. Raci Keten, Abdülkadir Karahan, Fikret, Profesör Ritter'ın yardımcısı Ahmet Ateş'le evlendiği için Ateş soyadını aldı sonra. Sanırım hukuktan gelen Muhtar diye bir öğrenci, daha anımsayamadığım birileri bu ihtifalcilerin elebaşılarıydı. Bizden iki sınıf üstteki Ahmet Ateş'in sosyalist olduğu söylentisi bir ara kulağımıza çalınınca kendisine yakınlık duymaya başlamıştık. Komünist diye kovculuk edip yüksek öğretmen okulundan attırmaya kalkışmışlar bunu bir ara güya. İlk öğrencilik yıllarında böyleydiyse bile saldırıdan duyduğu ürkü, Nazi Almanyası'nın savaşın ilk yıllarındaki başarıları, Türkolojinin bilinen baskılı yapısı, içi dışına dönmüş şemsiyeden beter etmişti Ahmet Ateş'i. Şöven Fikret'le de evlenince tamam oldu. Üniversite kitaplığının ardındaki avluda, bahçedeki tek katlı yapı, Arap-Fars filolojisi mi olmuştu ne? Bir sigara molası verdiği sıra ayaküstü konuşuyoruz. Nazi ordularının Moskova önlerinde çakılıp kaldığı günler. Almanların yenileceğini söylememe dikelerek karşı çıktı birden. Tartışma başladı aramızda. Nasıl geldiyse yarışmaya dönüşüp Almanlar ya da Sovyetler yenilirse ne vereceksine döküldü söz. 10 kitap verecekti yitiren ötekine. Biri de garip olacak dedi Ahmet Ateş, yitirirse vereceği kitaplar için.